Ve final. İyi dinlemeler. 26. bölüm. Tüm bu karmaşanın ortasında Bay Damink'e bir ilham gelmişti. Stüdyodaki son ışıklar da kapanırken, "Haydi hep birlikte yemeğe çıkıp bunu kutlayalım," dedi. Connor hemen, "Harika fikir," dedi. "Amanda, çok acıktım," dedi. "Kamera önünde olmasam da bütün gün heyecandan bir şey yiyemedim." "Elena, ben de," diye ekledi. Connor, "Linguinis nasıl?" diye önerdi. "Yiyebildiğin kadar spagetti seçeneği var. Restoran seçimini Connor'a bırakabilirdik. Yemek yenilebilecek en iyi yerleri bilirdi. Bay Daming gülerek, "Senden sonra işi bırakabilirler," Connor dedi. "Beni utandırmayın şimdi." "Merak etmeyin Bay de, en fazla 12 tabak yiyebiliyorum. Rose'un babası da Linguinis mükemmel," dedi. "Yürüme mesafesinde. Stüdyodan çıkınca hemen köşede. Bu çocuklar dışarıda özel bir geceyi hak ettiler. Anneme baktım, bunun iyi bir fikir olduğundan emin değildim. Sonra Elena yanıma gelip, "Sen de geleceksin Melody değil mi?" diye sordu. Rose, "Evet Melody," diye ekledim. "Bizimle gel. Bu akşam çok iyi bir iş çıkardın." Paltosunu iliklerken Connor, "Sen olmadan kazanamazdık," dedi. Bu sözlerle kendimi bazı ailelerin getirdiği helyumlu balonlar gibi hissettim. Molly, Claire'a bakarak, "Eh, ben o kadar ileri gitmezdim," dedi. Balonlar patladı. Connor, "Sen sahnede değildin," diye hatırlattı. Rose, "Geliyor musun, gelmiyor musun?" diye sordu. "Tabii," yazdım. "Eğlenceli olacak." Başını sallayan anneme baktım. Babam Penny ve bana sarılıp sabah beni görmeye geleceğini söyleyen Bayan Bey'i eve götürdü. Restorana giderken hava hareketli ve konuşmalar saçmaydı. Connor görebildiğimiz en büyük binayı işaret ederek, "Sizce şu ofis binasında kaç tane pencere vardır?" diye bağırdı. Rose, "5274," diye cevapladı. Rodney, "Vay, çok iyisin," dedi. "Bunu nasıl biliyorsun?" Rose, "Bilgi yarışması takımına nasıl girdim sanıyorsun?" dedi. "Akıllıyım." Molly, Rodney'e, "Sadece tahmin ediyor," dedi. "Her şeye inanıyorsun. Restoran yıllardır aynı yerdeydi. Girişi küçük bir İtalyan köyünde bir bistro gibi hazırlanmıştı. Kapının etrafındaki tuğlaların üzerine üzüm yaprakları çizilmiş ve ufak beyaz ışıklarla aydınlatılmıştı. Kapı. Connor'ın babası herkesin geçmesi için kapıyı tutunca Connor ve Rodney basamakları zıpladı. Basamaklar. Yemek salonuna çıkan 5 taş basamak. Herkes Bay Daming de dahil olmak üzere beni ve annemi geçmişti. Sonunda Connor'ın babası son girecek kişi olan bana baktı. Basamaklara baktı ve ampul yandı. "Ah, yardım ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Oğlu gibi iriydi. Onun da birkaç tabak makarna yutacağından emindim. "Annem, tekerlekli sandalye için rampa nerede?" diye bir görevliye sorabilirseniz. "Bir şey yapmış olmaktan memnun Bay Beatus içeri girdi. Annem ve ben orada soğukta oturduk, yalnız. Siyahlar içinde bir garson aceleyle yanımıza geldi. "Çok üzgünüm. Arka tarafta bir asansörümüz var. Fakat bu öğlen bozuldu. Sabah ilk iş USA gelip tamir edecek. Annem, bu şu anda bize yardım etmeyecek değil mi?" dedi. Sesi sert ama kızgın değildi. Memnuniyetle onu yukarıya taşıyabilirim diye teklif etti. "Hayır," yazdım. Gözlerimle anneme yalvarıyordum. "Annem, genç adam, sadece bizim için kapıyı tutun lütfen. Biz hallederiz." O da öyle yaptı. Annem arkasını merdivenlere döndü, sandalyemi sıkıca kavradı ve arkaya doğru çekip derin bir nefes aldı. "Bu sabah Manuel sandalyeyi aldığımız için çok memnundum." Annem yavaşça sandalyeyi ilk basamağa doğru çekti. Çek, kaldır, bum, ilk basamak. Çek, kaldır, bum, ikinci basamak. Çek, kaldır, bum, üçüncü basamak. Annem durdu. Bir nefes aldı. "Bunu daha önce de yapmıştık birçok kez. Çek, kaldır, bum, dördüncü basamak. Çek, kaldır, bum, beşinci basamak." Sonunda gürültülü, gülen müşterilerin olduğu yemek salonuna girdik. Bay Daming bizi görünce, "Melody bu tarafa," diye seslendi. Annem beni oldukça geniş masamıza götürdü. Grubun bana yer ayırdığını görünce rahatlamıştım. Takımdaki tüm çocuklar ve aileleriyle mekanda epey yer kaplamıştık. Bazı restoranlarda masalar, sandalyem için çok alçak kalıyordu. Ama bu sefer çok iyi denk gelmişti. Annem paltomu çıkarmama yardım edip yanıma oturdu. Bardağındaki suyu bitirip yeniden su istedi. Garsonlar siparişleri almaya başladı. Rodney ve ailesi büyük bir mantarlı sarımsaklı pizza söyledi. Rodney, "Biz vejetaryanız," diye açıkladı. "Hiç bilmiyordum." Connor babasına, "Ben biftek yiyebilir miyim?" diye sordu. Babası sırtına vurarak, "Tabii, ben de aynısından alacağım. Bu gece istediğini alabilirsin," dedi. Connor'ın gözleri büyüdü. Biri bütün çikolatalı kek. Babası kusarsın diye cevapladı. Rose garsona, "Ben makarna alacağım, ekstra peynirle." Amanda, "Ben de," dedi. Elena, "Ben spagetti ve köfte alabilir miyim?" diye rica etti. Claire ve Molly lazanya siparişi verdiler. Garson, annem ve bana geldiğinde hazırdım. "Elvira, ben peynirli makarna alacağım," dedi. Makinenin büyük bir kısmı masanın altında kaldığı için garson biraz şaşırmış göründü. Ama gayet sakin kaldı. Sakin, her gün Meditalker'dan sipariş alıyor gibiydi. "Tabii tatlım, hemen geliyor. Yanında biraz salata ister misin?" "Hayır, teşekkürler." Bana gerçekten kocaman gülümseyip annemin siparişini aldı. Sadece annem bir İtalyan restoranında fırında balık siparişi verebilirdi. Yemeklerimizi beklerken neşeli hale de devam etti. Masamızda masa örtüsü yerine beyaz kağıtlar vardı. Bu yüzden yetişkinler de dahil olmak üzere hepimize boya kalemleri verilmişti. Connor, "Şuna bakın, dev bir canavar tavşan çizdim," dedi. Rose'un çizdiklerine baktı ve kendisininkine koca yeşil bir diş ekledi. "Ve senin çizdiğin küçük böceği yiyecek şimdi," dedi. Rose güldü. "Ama bu zehirli bir örümcek ve senin aptal yaşlı tavşanını ısıracak." Rodney ve Connor bütün tuzluk ve biberlikleri sıraya dizdi ve şeker paketlerini çatal kaşıkla bu barikattan fırlatmaya başladı. Yalnız Rodney'in yanında oturan Claire çok sessizdi. Boya kalemlerini elini bile sürmemişti. Connor, "Düşmanı tutun," diye bağırdı. "Sayı, benim bölgemde bile değilsin dostum. Ayrıca sahte pembe şeker paketlerini arıyorsun, atıyorsun. Bunun için sadece yarım puan alabilirsin." Oturup takım arkadaşlarımın böyle sıradan şeyler yapmalarını izledim. Çizimler, gülüşmeler, alaylar, şakalaşmalar. Ben de eğleniyormuş gibi gözükmek için elimden geleni yaptım. Ama tek isteğim eve gitmekti. Garson yemeklerimizi getirdiğinde çatallar yemeğe lazım olduğu için savaşlar birden sona erdi. Herkes yemeğe gömülünce sohbet de yavaşladı. Connor bifteğinden kocaman bir ısırık aldı. Ağzı dolu, bomba gibi," dedi. Annemin balığı çatalını biraz nasıl denir garip duruyordu. O da ben de aynı şeyi düşünüyorduk biliyorum. Benim yemeğim dokunulmamış vaziyette önümde duruyordu. "Ailece arada bir restorana yemeğe gideriz. Aslında Penny restoranda benden daha büyük bir problem. Çünkü heyecanla sağa sola sallanır ve yere bezeyle fırlatır. Genellikle dışarıda yemeği dert etmem. Annem ve babam sırayla ağzıma kaşıkla yemeğimi verir. Ben de bana bakan kaba insanları görmezden gelirim." Ama bu farklıydı. Okulda engelli çocuklar için ayrılmış bir alanda yemek yiyorum. Görevliler önümüze önlük takıyor, bizi besliyor ve yemek bitince ağzımızı siliyorlar. Yarışmadaki birkaç yudum kolayı saymazsak, takımdaki kimse beni yemek yerken görmemişti. Daha doğrusu yemeğim yedirilirken. Ne yapacağımı bilmiyordum. Yemeğim orada soğuyordu. Anneme baktım, annem bana baktı. Kaşığı aldı ve yüzünde soruyla yine bana baktı. Başımı salladım. Çok dikkatlice bir kaşık makarnayı ağzıma koydu, yuttum, dökmedim. Molly'nin Claire'i dürttüğünü ve bakıştıklarını gördüm. Annem bir lokma daha verdi, yuttum, dökmedim. Devam ettik. Her seferinde bir kaşık. Çok acıkmıştım. Kimse bir şey demedi ama hepsi tabaklarına aşırı bir dikkatle bakıyordu. Sessizlik oldu. Connor bile konuşmayı bıraktı. Sonunda henüz yemeğim bitmese de tabağı ittirdim. Annem, "Kalanı eve götürmek ister misin Melody?" diye sordu. Başımı evet anlamında salladım. Rahatlamıştım. Annem garsonu çağırdı. Tatlı menüsü de gelmişti. Kek ve dondurma hatırlatılınca Connor'ın keyfi yerine geldi. bütün bir kek olmasa da iki dilim sipariş verdi. Rodney elmalı pay, rose puding sipariş etti. Clary de yemeğini eve götürmek için paket yaptırmıştı. Bütün gece neredeyse hiçbir şey yememiş ve hiç konuşmamıştı. Rodney, final sorusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok zordu, dedi. Connor, kolay lokma, diye kendi kendine gülerek cevapladı. İkinci dilim kekin üzerine krema ile kaplamıştı. Amanda, sunucunun saçına dikkat ettiniz mi, diye dalga geçti. Hiç kıpırdayamıyordu. Rose gülerek, plastikten yapılmış olmalı, dedi. Claire, Washington'daki yarışmada ne giyeceksin, diye sordu. Clary sadece omuz silkti. Amanda, acaba oradayken beyaz sarayı da ziyaret edecek miyiz? Merak ediyorum, diye düşüncelere daldı. Bu müthiş olurdu. Bay Dumming hevesle, cumartesi günü için sanırım programımız böyle olacak, dedi. Bunun içine çok heyecanlıyım. Elena, peki sen ve en iyi arkadaşın Melody nasıl bakalım, diye sordu. Claire cevap vermedi ama eliyle alnını ovuşturdu. Zayıf bir sesle iyi hissetmiyorum, dedi. Burası çok mu sıcak? Kimse cevap veremeden Clary birden yerinden kalktı. Eliyle ağzını kapattı ve sandalyesine takıldı. Bay Dumming, iyi misin, diye sordu. O sorusunu bitirmeden Claire, Bay Dane'in yeni ayakkabılarının üzerine kustu. Connor, iğrenç, dedi gülmemeye çalışıyordu. Rose, yazık, dedi. Rodney burnunu tıkayıp, ne koku böyle. Annesi Claire'i çabucak lavaboya götürdü. Bay Dumming de aceleyle ayakkabılarını temizlemek için arkalarından gitti. Annem beni beslerken utandığım kadar utandı mı diye merak ettim. Küçük zafer yemeğimiz açıkça bitmişti. Anne babalar paltoları aldılar, hesabı ödediler. Claire solgun bir şekilde geri döndü. Kimse olan bitene değinmedi. Hepimiz basamaklara yöneldik. Diye düşündüm. Claire kalabalık bir restoranın orta yerinde hastalandı. Yine de herkes bana bakıyor. Hepsi beni ve annemi bekliyordu. Acele etmedik. Yavaşça it, indir, bum, ilk basamak. Yavaşça it, indir, bum, ikinci basamak. Yavaşça it, sonraki basamaklar, 5 bum ve 6 basamak. Ve ben hala çok açtım. 27. bölüm. Sonraki sabah annem elinde gazeteyle odamın kapısında belirdi. Beni günaydın rock yıldızım, diye selamladı. Tahmin et bakalım, rock yıldızı mı? Yanılıyor. Yüzümde soru işaretleriyle dönüp ona baktım. Ne? Beni yataktan kaldırdı, sandalyeme oturttu ve Meditalker'ı şarjdan çıkarıp bana bağladı. Sonra üzerine sabah gazetesini koydu. Orada gazetenin ön sayfasında duruyordum, renkli. Vay, yazdım. Makale yarışmayı kazanan takım hakkında ama sadece senin fotoğrafın kullanılmış. İlginç. Neden ben? Annem hemen gülümsedi. Çünkü sen eşsiz ve harikasın. Ayrıca sıradan 5. sınıf öğrencilerinden çok daha ilginçsin sanırım, dedi. Tüm makale sana odaklanmış gibi. Takımdakiler bundan hoşlanmayacak, yazdım. Eminim ki senin için sevinecekler hayatım. Hayır, sevinmeyecekler. Bak şunu dinle. Bana makaleyi okudu. Spalding Street İlkokulu'nun 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan yetenekli takımı 86'ya 85 skorla dün akşamki Akıllı Çocuklar Bilgi Yarışması'nı kazandı. Kendi seviyelerinin çok daha üstünde olan soruları, göz kamaştıran bilgileri ve yetenekleriyle cevaplayarak diğer 7 takımı elediler. Bizi çok zeki göstermiş, diye yazdım. Annem, öylesiniz, diye cevapladı. Matematik soruları beni terletti. Sadece düşününce bile kollarımın altı su gibi oluyordu. Annem devam etti. İşte seninle ilgili olan kısmı. Dinle bunu. Spalding takımının göze çarpan üyelerinden biri Melody Brooks. 11 yaşında ve kendisine beyin felci teşhisi konulmuş. Fiziksel engeline rağmen Melody'nin hızlı ve yüksek kapasitedeki zihinsel yetenekleri takımını zafere taşırken parlıyor. Somurtarak, benden nefret edecekler. Hala odamda uyuyan Butter Scott burnuyla elime dokundu. Her zaman nasıl hissettiğimi bilir gibiydi ama bu sefer yardımı dokunmuyordu. Of, abartma. Bence hoş bir makale ve arkadaşlarım gurur duyacaklar. Anlamıyorsun. Annem dediklerimi aldırmayıp beni okul için hazırlamaya başladı. İki tane mavi tişört, biri giymek için, biri ne olur ne olmaz çantama. İki pantolon. Asla kot pantolon seçmiyordu. Tartışmamaya karar verdim. İyi bir gün olmayacak gibi hissediyordum. Ayakkabılarımı giydirmeden önce çoraplarımla uğraşırken ''Ne kadar güzel çıkmışsın. Ekstra bir gazete de almalı.'' dedi neşeyle. ''İş yerinde bunu herkese göstereceğim.'' Babam Penny'yi giydirmeyi bitirmişti. Onu odama getirdi. Penny gazetede fotoğrafımı fark edince Dudley'i bıraktı ve bağırdı. De de. Gazeteyi aldı ve öptü. Bahse girerim ki bugün okulda böyle tepkiler almayacaktım. Babam uzanıp yanağımdan öptü. Yavaşça. Seninle öyle gurur duyuyorum ki patlayabilirim dedi. Seni seviyorum Melody. Gözlerim yaşardı. Sadece bir kez olsun kardeşime sarılabilmek ve babama onu sevdiğimi söyleyebilmek isterdim. Bir makine üzerinden değil, gerçek kelimelerle. Okuldaki tepkiler beklediğim gibiydi. Dudaklardan dökülen kelimeler, benim için güzel şeyler söylese de gözler gerçeği anlatıyordu. O gözler soğuktu. Sanki muhabiri kandırıp sadece kendi fotoğrafımı basmaya zorlamıştım. Rose bile mesafeli davranıyordu. Gazetedeki fotoğrafın çok hoş Melody, dedi. Teşekkürler. Hepimizin fotoğrafı olmalıydı. Bence de öyle diye cevapladı. Sadece içimi çektim. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Böyle olmak istemiyorum. Ben sadece diğer herkes gibi olmak istiyorum. Bay Dumming sınıfına girdiğimizde yeni bir takım giymiş olduğunu gördük. İki al bir öde gibi. Bir kampanya olmalıydı ve yepyeni bir gülümseme. Mutluluktan patlayacak gibiydi. Sabah gazetesinden bir tomar tutuyordu. Dün akşam pek uyumadım diye itiraf etti. Takımımızla ve okulumuzla çok ama çok gurur duyuyorum. Sınıftakiler bilgi yarışması takımı için tezahürat yaparken bir süre durdu. Rose, Molly ve Claire mutlu gülümsüyordu. Connor ve Rodney eğilerek selam veriyordu. Birkaç çocuk dönüp bana gülümsedi. Connor, bedava pizza ya da başka bir şey alıyor muyuz diye yumurtladı. Bay Dumming kesinlikle diye cevap verdi. Müdür gelecek cuma yığı bilgi yarışması takımı günü ilan etti ve tüm okula pizza ve kola ısmarlayacak. Sınıftan biraz daha tezahürat. Connor gerçekten memnun gözüküyordu. Bay Dumming devam etti ve zaferimizi garantilememize yardım eden Melody'ye özel bir teşekkür istiyorum. Onun için bir kez daha alkış. Alkışlamaya başladı ve sınıfta katıldı ama sanırım kibar olmak içindi. Anlaşılan bedava pizza kadar havalı değildim. Bay D sevinçle sordu. Dün gece 11 haberlerini kimler gördü? Neredeyse sınıfın yarısını kaldırdı. Ben kaçırmıştım. Eve geldikten sonra yorgunluktan uyuyakalmışım. Heyecanla ben kaydettim ve MySpace sayfama koydum dedi. Ama şimdi dersimize dönmemiz gerek. Sesinde hayal kırıklığı vardı. Rose buna izin vermeyecek bir soru sordu. Ama Washington için nasıl hazırlanacağız? Öğretmenlerin dikkati çok kolay dağılıyordu. Bunu yiyeceğini biliyordum. Bay Dumming tekrar gülümsedi ve derin bir nefes aldı. Evrakları dağıtırken hazırlanmak için sadece 2 haftamız var Rose. Takımdaki her şampiyon için bir paket hazırladım dedi. Bunu eve götürün ve hatasız şekilde doldurun. İçinde ücretsiz uçak biletlerini nasıl alacağınız, otel ve Washington'daki program hakkında bilgiler var. Ayrıca bugün başlayacak olan çalışma takvimimize dair bilgi de detaylı bir şekilde içinde. Her gün okuldan sonra ve cumartesileri yarım gün buluşuyoruz. Connor inanmaz bir sesle "Cumartesi mi?" diye sordu. Bu konuda ben de endişeliydim. Koca bir yarım gündü. Catherine gelemezse ben nasıl tuvalete gidecektim ya da nasıl yemek yiyecektim? Bay Dumming kahvaltı için poğaça, atıştırmalık meyve getiririm. Öğle yemeği için de hamburger siparişi veririz dedi. Connor sırıtarak çok sağlıklı dedi. Ama orada olacağım. Çalışmalardan birini kaçırırsan yerine yedeklerden biri geçer. Connor ben kazanmak için buradayım. Rodney Connor'a neden birkaç gün dinlenmiyorsun dostum diye sordu. Yerini almaktan zevk duyarım. Göz açıp kapayıncaya kadar yerini doldururum. Sesi ciddiydi. Connor hemen cevap verdi. Kaçarı yok dostum, orada olacağım. Molly elini havaya kaldırdı. Bay Dumming, yedekler de Washington'a gelecek mi? Tabii ki. O zaman ne olur ne olmaz, takımda yer alma ihtimaline karşılık yeni bir elbise almalı mıyım? Öğretmen, bu sana kalmış Molly, diye cevapladı. Sonra Claire el kaldırdı. Bay D, sanırım Molly'nin demek istediği şeyi biliyorum. Washington'da takımda 4 kişi yerine 6 kişi olacak. Yedeklerden kimleri seçeceksiniz? Bir puanlama sistemi kullanacağız, diye cevapladı. Tüm hazırlık turlarında en yüksek puanı alan 6 kişi final takımına girecek. Kulağa adil geliyor değil mi? Claire tatmin olmuştu. Molly ile beşlik çaktılar. Bay Dumming sonunda sıradan sınıf dersine döndü. İspanya ve Portekiz konusunu anlatmaya başladı. Ben de dikkatleri üzerime çekmemek için elimden geleni yaptım. Bildiğim sorulara cevap vermedim. Sınıfın önünde ses yok, kısılmalar yok, humurtular yok. Sabahın çabucak geçmesini dileyerek arkada Catherine ile birlikte oturdum. Öğleden sonrayı H5'te 3 saat boyunca Tom ve Jerry izleyerek geçirdim. Buna inanabiliyor musun? Derslerden sonra ilk çalışma saati için Bay Dumming'in odasına gitmeden önce Catherine bana puding yedirip biraz meyve suyu içirdi. Sonra yudum meyve suyunu da bitirince kaşlarını çattı. Melody, seni sıkan bir şey nedir, diye sordu. Şu anda göklerde olmalısın. Biri suratına yumruk indirmiş gibi davranıyorsun. Beni takımda istemiyorlar, yazdım. Saçmalık, dün gece yıldız gibiydin. Sorun olan da bu. Sen olmasan kazanamazlardı. Benden korkuyorlar, diye açıklamaya çalıştım. Çok komik göründüğümü düşünüyorlar. Bunu daha önce asla dert etmezdin, diye karşı çıktı. Konuşma cihazından çıkan kelimelerle hislerimi anlatabilmem çok zordu. Takımda ben varken diğer çocukların rahatsız olduklarını biliyordum. Bunu açıklayacak başka bir şey yoktu. Varlığım başlarda sevimliydi. Bölgesel bir yarış için sorun değildi. Ama büyük oyun için hem de ulusal televizyonda işte bu farklıydı. Dikkatleri onların üzerine çekecektim. Hem de iyi bir açıdan değil. Tekrar yazmaya başladım. Benim yüzümden. Tereddüt ettim ama sonra yazdım. Tuhaf görünecekler. Catherine, takımdaki en zeki kişi sensin, diye bağırdı. Salyam akıyor. O zaman yanına bir kutu mendil alırsın. Komik sesler çıkarıyorum. Connor da bazen osuruyor. Buna gülmek zorundaydım. Genç hanım, kendinize acımaktan vazgeçin. Haydi Bay D'nin odasına inelim ve ortalığı kasıp kıvıralım. Tamam, haydi gidelim, yazdım. Odaya girerken başımı dik tuttum. Yani oraya buraya savrulmazken yapabildiğim kadar dik tuttum. Kimse gazetedeki makale hakkında bir şey söylemedi. Ve çalışma her zamanki gibi geçti. Soruların çoğunu doğru cevapladım ve annem beni almaya geldiğinde biraz daha iyi hissediyordum. Ama ben çıkarken Rose, Claire ve Molly'nin fısıldaştıklarını fark ettim. Yine bir klip ya da alışveriş merkezi hakkında olabilirdi ya da benim hakkımda. 28. Bölüm. Bu kadar kısa zamanda hazırlanmamızı nasıl bekliyorlar? Çılgınlık. Uçak biletleri, izin yazıları, evrak işleri ve hazırlanma. Neredeyse 2 haftadır çalışıyoruz. Her akşam Bayan V ile çalışma, kelimeler, şehirler, eyaletler, ülkeler, başkentler, okyanuslar, nehirler, renkler, hastalıklar, hava durumu, sayılar, tarihler, hayvanlar, krallar, kraliçeler, kuşlar, böcekler, savaşlar, başkanlar, gezegenler, yazarlar, generaller, yasalar, alıntılar, ölçüler, denklemler, tanımlar. Kafamdan hiç durmadan veriler geçip duruyor. Ama şimdi hazırım. Takımımız hazır. Bay D. Sözümde durdu. Birkaç gün önce son çalışma saatinde en yüksek puan alan 6 kişiyi açıkladı. Tabii ben de diğer öğrenciler gibi aklımda herkesin puanını hesaplıyordum. Ve eminim ki yarışacaklardan biri bendim, yedeklerden değil. Bay Dumming sonucu duyururken neredeyse kıpkırmızı oldu. Gergin bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürüdü. Biraz daha abarsa dans edecekti. İşte sonuçlar, dedi. Bir trompet falan ihtiyacım var aslında. Connor sabırsızlıkla listeyi okuyun lütfen, diye bağırdı. Bay Dumming yavaşça Spalding Street İlkokulu'nun 6 kişilik bilgi yarışması takımı durdu. Connor ona bir şey fırlatacak sandım. Rose, Connor, Melody, Elena, Rodney ve Molly, Claire ve Amanda yedeklerimiz olacak. Claire, ben yedek miyim diye hışımla sordu. Bay D, Molly seni 2 puanla geçti diye açıkladı. Ama hala bizimle geliyorsun ve şehir turunda beraber eğleniyoruz. Claire öfkeli bir sesle ama ona çalışmasına yardım eden bendim dedi. Bu hiç adil değil. Ben sadece başımı salladım ve biraz güldüm. Adaletli olmak ile Claire'in bilmediği çok şey vardı. Molly çok da üzülmemiş. Kendinden memnun görünüyordu. Annesi onu almaya geldiğinde çalışma bitmişti. Yarışma yarın, Perşembe akşamı. Kazandığımızı düşünürsek Cuma günü günaydın Amerika'dayız. Ve arkasından Beyaz Saray gezisi. Cumartesi günü Washington'da şehir turu ve pazar günü eve dönüş. Pazartesi umarım okulu ulusal şampiyonlar olarak geri döneceğiz. Şu söze edilen kupayla. O yüzden bu akşam eşyalarımızı hazırlıyoruz. Daha önce hiç evden ayrılacağım bir geziye katılmadım. O yüzden ciddi ciddi plan yapmamız gerek. Deli gibi heyecanlıyım ve gerginim. Babam bana tekerlekleri olan parlak kırmızı bir valiz aldı. Yeni bir arabanın içi gibi kokuyor. Ona dokunmak bile beni gülümsetiyor. Dün annemle alışverişe gittik. Artık bu pek yaptığımız bir şey değil. Birkaçını kıyafet seçtim. Kot, pantolon dahil hiçbiri pratik değildi. Gezimiz için hoş şeyler. Alışveriş merkezinde gezerken bir kartpostal dükkanının önünden geçtik. Bir anda aklıma bir şey geldi ve içeri girelim, kart alalım lütfen yazdım. Annem beni içeri sokarken kim için diye sordu. Catherine yazdım. Hazırlanmama yardım etmesine teşekkür etmek için. Annem memnun bir şekilde ne kadar olgun bir davranış dedi. Bir tane de Bayan V için yazdım. Kesinlikle. Bayan V için bulduğumuz kart daha mükemmel olamazdı. Ön tarafı tamamen portakallarla kaplıydı. Ortada bir tane mavi hariç içinde sen milyonda bir tanesin teşekkürler yazıyordu. Annem buna bayılacak dedi. Catherine için aldığım kartta ise video oyunları, MP3 çalarlar, bilgisayarlarla dolu bir masada genç bir kadın vardı. Hepsine kulaklıklarla bağlıydı. İçinde her zaman beni bağlantıda tuttuğun için, tüm yaptıkların için teşekkürler yazıyordu. Annem ödemeyi yaparken kendin tasarlasan bu kadar iyi denk gelmezdi dedi. Evet, gerçekten mükemmel olmuştu. Saat 7:30 gibi kapı çaldı. Bu son hazırlıklara yardım etmek için gelen Bayan V idi. O ve annem mükemmel bir takımdı. Annem Bay Dominkin önerilerine göre bir liste çıkarırdım dedi. Yarışma için siyah etek ve beyaz bluz. Bayan V bu ikisini düzgünce valizime koyarken tamamdır dedi. Penny tam diye taklit etti. Annem ne olur ne olmaz diye bir tane de yedek beyaz bluz dedi. Bayan V başını sallayarak harika fikir diye cevapladı. Annem dikkatle 2 gömlek ve sevdiğim kot pantolonu da yerleştirdi. Washington'daki şehir turu için rahat kıyafetler. Hediyelik eşya için para, güneş gözlükleri, kamera. Bayan V tekrar etti. Tamam. Pijamalar, diş fırçası, deodorant, saç tokası. Hepsi orada. İnce bir ceket. Bu Mart havasının sağ solu belli olmaz. Penny bağırdı. Tam. Meditalker'ın bataryası, yedek piller, kağıt peçete ve ıslak mendil. Çantada şemsiye, Bayan V gülerek senin için mi Melody? İçin mi diye sordu. Sen çantanı hazırladın mı? Evet, birazdan hazırım. Ben de gerginim. Annem durdu. Violet çok iyisin. Biz yokken Penny seninle güvende olacak. Ve Butterscotch diye araya girdim. İkisi de güldü. Annem devam etti. Anlaşılan o ki sen olmadan Melody'yi bu geziye hazırlamanın bir yolu yok. Anne kartı al yazdım. Öteki tarafa uzanmaya çalıştım ama sandalyeme asılı duran çantama zar zor dokunabiliyordum. Annem çantayı aldı, zarfa çıkardı ve tepsine bıraktı. Bayan V'ye doğru ittim. Açtı, okudu ve sonra beni o kadar güçlü sıktı ki. Nefessiz kaldım. Sessizce bunu buzdolabımın üzerine asacağım dedi. Her gün görmek istiyorum. Sonra ayağımdayken bir adım bile atamadığım ayakkabılarımı çantaya yerleştirerek kendini oyaladı. Biraz korkuyorum diye itiraf ettim. Bayan B, çok anlamsız Mellow Yellow dedi. Ben gerçekten seni günaydın Amerika'da şu 3 metrelik kupayla görmeyi bekliyorum. Bu harika olurdu yazdım. Bayan B anneme şimdi bir kere daha söyleyin dedi. Yarın uçak kaçta kalkıyor? Penny Melody'nin çamaşırını kafasından çıkar bakalım seni şapşal. Annem kağıtları kontrol etti. Uçak öğlen kalkıyor. Bu yüzden en geç 9'da çıkmamız lazım. 10 gibi havaalanında oluruz. Check-in işlemleri, Melody'nin sandalyesinin düzgünce paketlenmesi ve bagaja verilmesi, sonra da kapılar açılana kadar bekleriz. Bayan B başını kaşıdı. Neden öğlen uçağını seçtiklerini anlamadım. Saat 2 gibi Washington'da olacaksınız. Yarışma saat 7'de başlıyor. Bay Dumming, otelin geç check-in prosedürü olduğunu söyledi. Televizyon stüdyosu da caddenin karşısındaymış. O yüzden sorun olmayacak. Annem valizimi kapatırken gözlerimi yaşardığını hissettim. Olanlara inanamıyordum. Sadece bir gün içinde Washington. Ulusal kanalda olacağım. Her şeyi berbat etmeyeyim diye dua ettim. O da benim gibi heyecanlı mıdır diye Rose'u aramak istedim. Beyaz Saray gezisinde ne giyeceğini sormak istedim. Herhalde First Lady ile de tanışacaktık. İşte bu bomba olurdu. Uçakta yan yana mı oturacaktık merak ediyordum. Diğer kızlar gibi olmak istiyordum ben de. O gece pek uyuyamadım. Sabah babam Penny'yi hazırlarken annem rekor bir sürede banyomu yaptırıp kıyafetlerimi giydirdi ve kahvaltımı yaptırdı. Penny sürekli uçağa gidelim mi diye soruyordu. Babam kucağına alıp odada onu döndürürken uçuyorsun bak diyordu. Bu da çok hoşuna gidiyordu. Dışarı çıktık. Bayan ve elinde kamera aceleyle yanımıza geldi. Yerime otururken eşyaları yüklerken ve ben cesurca umutla gülümserken fotoğraflarımızı çekti. Sonra her şeyi babamın kamerasına da çekti. Hayır, bu sabahı asla unutmayacaktık. Penny butter kotu kovalayarak yıkanıp cilalanmış arabanın etrafında koşuyordu. Annem kot bir takım ve şaşırtıcı bir şekilde son moda spor ayakkabılar giymişti. Çantaları bagaja yükledik ve 9'a çeyrek kala yola çıkmaya hazırdık. Babam butterscotu eve götürdü ve kapıyı kilitledi. Her şey tamam mı diye sordu. Annem haydi gidelim diye seslendi. Penny bile heyecanımızı hissetmişti. Ellerini çırptı. Sırıtmamı durduramıyordum. Daha zamanımızın olduğunu bilmeme rağmen babamdan daha hızlı sürmesini isteyip durdum. Uçağı kaçıracağız ya da biletimi unuttuk ya da kusacağım ve eve dönmek zorunda kalacağız diye çok korkuyordum. Hava alanının otoparkında engelliler için ayrılmış alanda park yeri bulmakta zorlanmadık. Beni, sandalyemi, çantalarımızı Penny ve Dodo'lu arabadan indirdiler. Bayan B birkaç fotoğraf daha çekti. Saatler gibi gelse de birkaç dakika sonra check-in kapısındaydık. Bayan B beni itiyor. Annem Penny'yi taşıyordu. Babam da çantalar ve Dodo ile dolu bagaj arabasını idare ediyordu. Saat 10 olmuştu. Annem neşeyle bankodaki kadına merhaba dedi. Washington öğlen uçağına check-in yapmak istiyoruz. Biletleri kadına verdi. Kadın kaşlarını çatıp öğlen uçağı mı diye cevapladı. Bilgisayara bir şeyler yazdı. Dudaklarını büktü. Bir şeyler daha yazdı. Sonunda bize baktı. Üzgünüm hanımefendi. Bu uçuş iptal edilmiş. Bugün birçok seferimiz iptal edildi. Kuzeydoğu'daki kar fırtınası uçuşları olumsuz etkiliyor. İptal mi edildi? Midem guruldamaya başlamıştı. Annem kısık sesle kar mı dedi? Ama burada hava güneşli ve açık. Şu anda Boston'da kar kalınlığı 12 santim olmuş bile ve güney bölgesinde daha fazlası tahmin ediliyor. Federal Hava Bürosu bu şartlarda uçuş yapılmasına izin vermiyor. Bu yüzden bütün işleyişimiz bozuldu. Buraya gelmesi ve doğuya dönmesi gereken uçaklarımızın uçuşları iptal edildi. Yani öğlen uçuşumuz yapılamayacak. Karmaşık bir durum. Üzgünüm. Bankodaki görevli bir şeyler yazmaya devam etti. Anneme yine de sizi ve kızınızı bir sonraki direkt uçuşumuza alabiliriz. Saat 19.23'te kalkıyor ve 21.07 gibi Washington'da varıyor. Hava durumuna göre fırtına o zamana kadar yatışmış olacak. Biz de uçuşlarımıza devam edebileceğiz. Açıkçası yarın tamamen yağışlı olacak. Kalbim küt küt atıyordu. Tekrar rezervasyon yapmak ister misiniz? Neşeyle gülümsedi, anlamıyordu. Annem zayıf bir sesle mırıldandı. Ama yarışma saat 7'de başlıyor. Banko görevlisi, pardon sizi duyamadım dedi. Nefes alamıyordum. Annem biraz sesini yükseltti. Peki grubun geri kalanı? Biz okuldan bir grup öğrenciyle birlikte seyahat edecektik. Aslında bir bilgi yarışması takımı. Onlar da aynı uçağa rezervasyon yaptırmıştı. Bu akşam bir yarışmamız var. Ah, çocukları hatırladım. Onlar sabah erken gelmişti. Harika bir grup, çok kibar ve naziktiler. Yarışmadan ve eve getirmeyi umdukları kupadan bahsettiler. Annem erken mi geldiler diye boğuk bir ses çıkardı. Anlaşılan birlikte kahvaltıya gidip sonra buraya gelmişler. İyi yapmışlar, yoksa kaçamayacaklardı. Annem neredeler diye sordu. Onlar 9 uçuşuna geçtiler. İptallerden önceki doğu bağlantılı son uçuşumuzdu. Kapıya koşmaları gerekti ama zamanında vardılar, bundan eminim. Bilgisayarına baktı. Evet, o uçak bir saat önce ayrıldı. Annem gittiler mi diye fısıldadı. Tıkanıyormuş gibi hissettim. Siz ve aileniz onları desteklemek için mi gidecektiniz diye sordu. Hala anlamıyordu. Annem hayır, kızım da takımdaydı diye açıkladı. Bizim Washington'a gitmemiz gerek. Başka bir uçuş ya da belki başka bir hava yolu yok mu? Kadın bana baktı ve gözlerini kırptı. O takımda diye soracaktı. Ama sonra kendine gelip bakışlarını monitöre çevirdi. Ve aceleyle bir kez daha bir şeyler yazmaya başladı. Tırnaklarının tuşları vuruşunu duyabiliyordum. Babam iki elini de bankoya dayamış, görevliye doğru eğilmişti. Onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Bu nasıl olabilir? Bizi uçuş iptaliyle ilgili bilgilendirmeniz gerekmiyor muydu? Kadın gerçekten üzgün bir tonda, denedik efendim ama mümkün değildi. Her zaman yolcularımızı arayıp uçuşlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Ama bu gezi bir kez olacak bir şey. Bunun kızım için ne kadar önemli olduğunu anlayamazsınız. Gözlerimi yumdum. Aptal asansör müziği küçük havaalanı hoparlörlerinden dağılıyordu. Güzel bir renk görmüyorum. Bir aroma kokusu gelmiyor. Tek görebildiğim gözlerimin ardındaki karanlık. Kadın, gerçekten çok çok üzgünüm bayım dedi. Peki ya aktarmalı bir uçuş olsa, onu bu öğlen Washington'a götürmemiz gerek. Kadın tekrar yazdı, baktı. Saatler gibi geliyordu. Sonunda kafasını kaldırdı. Başka bir hava yolunda Washington'a direkt ya da aktarmalı başka bir uçuş yok. Hava durumu elimizi kolumuzu bağladı. Bu akşamdan önce uçuş yapılamayacak. Çok üzgünüm diye fısıldadı. Gözlerimi açtım. Çünkü gözyaşlarıyla dolmuştu. Babam bilet bankosundan ayrıldı. Yüzü derin çizgilerle buruşmuştu. Sonra birden yumruğunu benim yanımdaki duvara geçirdi. Başımı yuvara kaldırdım. Yukarıya kaldırdığımda bu canını yakmış olmalıydı. Ah, bunu yapmamalıydım diye onayladı. Diğer eliyle yumruğunu kavradı. Ama ben de duvara yumruk atabilseydim aynısını yapardım. Bayan Bey gözlerini babamdan bana çevirdi. Anneme bu nasıl olabilir anlamıyorum dedi. Takımdan birisinin sizi araması gerekmez miydi? Sesi duvarları yıkabilirdi. Mesela öğretmenin. Annem çaresizce belki zamanları olmadı dedi. En azından öyle umuyorum, eminim ki. Eminim ki bizi bilerek geride bırakmamışlardır. Hala derin bir nefes alamamıştım. Kapıdaki görevli sonunda gerçekten çok özür dilerim hanımefendi. Civarımızdaki şehirlerden de uçuşları kontrol ettim. Bu akşama kadar bu bölgeden uçuş yok. Saat 7'deki uçağımızda arzu edersiniz yeteri kadar yer var. Annem sakince hayır teşekkürler dedi, çok geç. Bütün havaalanı bana vakumlanmış gibi geldi. Ses, seda yok, hava yok. Annem yavaşça bana doğru yürüdü. Yeni parlak kırmızı valizimin yanında üstümde yeni mavi beyaz kıyafetlerim ve uyumlu spor ayakkabılarımla oturuyor ve salak gibi hissediyordum. Ve kızgın. Bunu nasıl yapabilmişlerdi? Ve çaresiz. Bundan nefret ediyordum. Küçükken sırt üstü dönmüş bir kaplumbağa gibi kaldığım zaman yapabileceğim bir şey yoktu. Hiçbir şey. Bayan V, arabayla gitmek ne kadar zaman alır diye sordu. Bakmadım bile, cevabı biliyordum. Babam yumuşak bir sesle, en iyi ihtimalle 10 saat dedi. Penny, uçağa gidelim mi diye sordu. Babam sağlam eliyle yavaşça başına dokunarak bugün uçmak yok dedi. Annem beni check-in alanında başka bir yere götürdü. Önümde diz çöktü, ağlıyordu. Bir daha nefes alacağımı sanmıyorum. Bana sarıldı. Her şey güzel olacak tatlım. Sen hala en iyisin, en zekisin, dünyadaki en harika kızsın. Bir şekilde bunu atlatacağız. Hayır, atlatamayacağım. Atlatmayacağım. Bayan V de gözlerini siliyordu. Banka oturdu ve ellerimi eline aldı. Of bebeğim, biliyorum bu çok zor. Ama seni Washington'a götürmenin yolu yok. Orada öylece oturdum. Sabah kristal gibi başlamış ama gün kırılmış cam parçalarına dönmüştü. 29. bölüm. Eve geldiğimizde anneme beni yatırmasını söyledim. Yemek yemedim, uyumaya çalıştım. Ama bilgi yarışmasındaki sorular ve cevabı olmayan başka sorular kafamda uçuştu durdu. Neden beni aramadılar? Neden kahvaltıdan bahsetmediler? Neden ben de diğerleri gibi olamıyorum? Sonunda yastığıma gömülüp ağladım. Butterscotch burnuyla beni dürttü ama tepki vermedim. Beni bilerek bıraktılar. Bunu nasıl yaparlar? Beni bilerek bıraktılar. Bir şeyin üzerine tepinmek istiyorum. Tepinmek, tepinmek, tepinmek. Bu beni daha da delirtiyor. Çünkü yapamıyorum. Ben normal çocuklar gibi sinirlenemiyorum bile. Penny odama geldi. Sonra uyanık olduğumu görünce yatağıma tırmandı ve yanıma sokuldu. Karpuzlu duş jeli kokuyordu. Parmaklarımı saymaya çalıştı. Sonra kendininkileri ama tüm bildiği 1, 2, 3, 5'ti. Bu yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri söyledi. Dudley'e saymayı öğretmeyi denedi. 2, Dudley, 2. Biraz sakinleşmiştim. Babam kapıdan, "Oh işte buradasın Penny," dedi. "De, de, öptün mü?" Babama, "De, de, iyi kız," dedi. "Evet, öyle. En iyisi," diye babam da katıldı. "Melody, iyi misin?" diye sorup saçlarımı okşadı, başımı salladım. Sarkı bezine sarılı sol elini işaret ettim. "Evet, acıyor," dedi. Aptalca bir şeydi ama sanırım daha iyi hissediyorum. Tekrar başımı salladım. Penny'yi yataktan kaldırıp sağ eliyle kucağına aldı. "Bir şeyler atıştırmak için hazır mısınız?" Mrs. Penny diye sordu. "Hot dog, Melody, sana da bir şeyler hazırlamamı ister misin? Aç değildim." Başımı salladım ve saati işaret ettim. "Babam belki daha sonra," dedi. Gülümsedim. Ve sessizce kardeşimle odamdan çıktılar. Telefon çaldı. Annemin "Oh, merhaba Bay Diamond," dediğini duydum. Telsiz telefon kulağında. Çabucak odama geldi. Telefonu tutan eli o kadar gergindi ki elindeki damarları görebiliyordum. Ters bir şekilde "Hayır anlamıyorum," dedi. "Neden bizi aramadınız?" Bir dakika kadar dinledi ve yine kızgınlıkla haykırdı. "Gayet rahat bir şekilde havaalanına bir saat daha erken gelebilirdik. Şafak sökmeden orada olabilirdik." Neredeyse bağırıyordu. "Bunun kızımı ne kadar üzdüğünün farkında değilsiniz. Bir fikriniz yok." Bir duraklama. "Evet, muhtemelen takımdaki en parlak öğrenci olduğunun farkındayım." Öyleydi. En parlak öğrenciydi. Annem dinlemek için tekrar durdu. "Bunu telafi mi edeceksiniz? Şaka mı yapıyorsunuz?" Annem suratına kapatıp telefonu bir köşeye attı. Gözlerini sildi, masamdaki kutudan bir mendil aldı ve yatağımın yanındaki sandalyeye kendini bıraktı. Burnunu sildiğini duydum ve döndüm. Hüzün dolu bir şekilde, "Ah Melody, keşke acını dindirebilsem." Gözyaşları içinde gözlerimi kırptım. Beni kucağına çekti. Eskisi gibi kucağına sığmasam da iyi hissettiriyordu. Hafif hafif mırıldanarak beni salladı. Sonunda kalp atışlarını dinleyerek uyuyakalmıştım. 30. bölüm. Bugün olan her şey benim suçum. Dinlemeliydim. Evde kalmalı ve bütün günü beraber geçirmeliydik. Ama yapmadık. Benim yüzümden. Sabah kalktığımda yağmur yağıyordu. Gök gürültüsü, yıldırım, rüzgar, şemsiye ve yağmurluklarla alay eden aralıksız yağmur. Hava gri ve ağır. Nem yüzünden kalın, penceremi vuran yağmuru duyabiliyordum. Babam odama gelip eski okuma koltuğuna oturdu. Bileğini dikkatlice tuttu. Annem koluna bir bağ yapmıştı. "Bugün dışarısı berbat," dedi. Başımı salladım. Dün gece takımın Washington'daki son turlarından birinde elendi, dedi. Dokuzuncu oldular. Biraz küçük bir zafer ama artık benim takımım değillerdi. Önemsemiyormuş gibi davranmaya çalıştım. Gözlerimi kırpıp duvara baktım. Odamdan çıkarken babam, keşke senin için bir şeyler yapabilsem, dedi. Bunu duyunca gözlerimden yaşlar süzüldü. İlk önce okula gitmek istemedim. Washington'da olacağım için izinliydim ve gidersem bütün gün H5'te Blaine, Maria ve Freddie ile oturacaktım. Anlamsız gözüküyordu. Ama sonra düşününce fikrimi değiştirdim. Kendim için üzülmem yine kızgınlığa dönüştü ve kızgın Melody evde terk edilmiş bir köpek yavrusu gibi oturmamaya karar verdi. Okula gidecek ve herkese beni alt edemediklerini gösterecektim. Annem kapımdan uzanıp, "Bugün evde kalmak ister misin? Kimse seni bunun için suçlayamaz," dedi. Hırsla başımı salladım. "Hayır. Hayır. Hayır." Tekmeleyip üzerime açtım. İçini çekti. "Tamam. Tamam. Ama hava çok kötü ve sabah migrenim tuttu. Ayrıca Penny hasta ve Butterscotch halıya kustu. Onu bodruma koymak zorunda kaldım. Beni yıkadı, kıyafetlerimi giydirdi ve aşağı indik. Genellikle beni aşağı babam taşır ama kolu yüzünden bunu yapamıyor. Annem homurdandı. Beni kaldırdı ve tek başına indirdi. Manuel sandalyeme oturttu. Eski plastik konuşma panomu verdi. Elvira da aynı şekilde ve sonra oturup bir nefes aldı. Pencereden dışarıdaki ıslak karmaşaya bakarak, "Bugün fırtınalı bir gün olacak tatlım," dedi. "Saçlarımı tararken çok üzgünüm Melody, çok çok üzgünüm her şey için," diye fısıldadı. Uzanıp eline dokundum. Yağmur yağmaya devam etti. Annem bana kahvaltı hazırladı, yumurta ve irmik lapası. Beni besledi. Her seferinde bir kaşık, sürekli eliyle alnını tutuyordu. Alışılmadık derecede sessizdi. Beni kaç defa böyle beslediğini düşündüm. Kaç defa daha yapmak zorundaydı? Sarı pofuduk terlikleri ve sarı ördek ayakları, desenli pijamaları ile Penny mutfağa girdi. Öksürüyor ve hapşırıyordu. Annem beni beslemeyi bırakıp bir mendil buldu ve Penny'nin burnunu sildi. Tabii o bundan nefret ediyordu. O yüzden düşman örümcekler ona işkence ediyormuş gibi çığlık attı. Normalde annem bunu oyuna dönüştürür ve Penny'yi ikna edebilmek için Doodle'ın da burnunu siler. Ama sanırım bu sefer uğraşacak hali yoktu. Sonra telefon çaldı. Annem açtı. Bir elinde kaşık, diğerinde kirli mendil. "Merhaba, siz ne? Gelmem mi gerekiyor? Ama ben bugün izinliyim. Washington'da olmam gerekiyordu." Durdu. Uzun hikaye, büzüldüm. Penny bağırmaya devam etti. Kaşlarımı çatıp Penny'yi de köpekle beraber bodruma koymalıydı diye düşündüm. Butterscotch kızgın bir şekilde bodrum kapısını tırmaladı. Annem eliyle telefon ahizesini eliyle kapayıp "Penny lütfen" diye inledi. "Duyamıyorum." Penny biraz sustu ama sadece Butterscotch'un su kabının yanına çömelip iki eliyle etrafa su sıçratmak için. Annem bir süre dinledi ve sonra, "Kaza ne kadar kötü. Çok yaralı var mı?" "Tamam, anladım. Geleceğim. Ama kızımın okul servisi gelene kadar beklemem gerek," dedi. Telefonu kapattı ve içini çekti. Elindeki mendili buruşturdu. "Çak, hastaneye gitmem gerek," diye babama seslendi. "Otobanda büyük bir kaza olmuş. Sen giyindin mi? Hazır mısın?" Babam aşağı indi. Hala pijamalıydı. "Ben bugün işe gitmiyorum," dedi. Annem şaşkın bir suratla, "Sen hiç izin almazsın," dedi. "Bileğim hala acıyor. Hava berbat ve Penny de hasta." Bana, "Sen de neden bugün bizimle kalmıyorsun?" diye sordu. Ama hayır, tekme attım ve bağırdım ve okula gitmek için ısrar ettim. "Bugün olmaz," işaret ettim. "Gitmeliydim, gitmeliyim." Annem bir kez daha elini alnına götürdü. "Penny'yi köpeğin yemek kabından uzaklaştır," dedi sonunda. Babam kağıt havlu rulosundan bir büyük parça aldı ve Penny'nin dağınıklığını temizledi. Tekrar burnunu sildi ve bağırışları tekrar başladı. Bağırması çığlığa dönüşmüştü. O anda tepsimdeki portakal suyuna uzandı ve her yere döktü. temiz bluzum mahvolmuştu. Kızgınlıkla, bunu bilerek yaptı diye düşündüm. Annem omuzlarını silkip tek bir hareketle üzerimdeki bluzu çıkarttı. Babama, neden bilmiyorum ama Melody Bigun'un okula gitmeye kararlı dedi. Catherine'i görmek istediğimi onlara anlatamıyordum. Bir şekilde onunla konuşur ve kendimi iyi hissederim gibi geliyordu. O üniversite öğrencisiydi. Ne diyeceğini bilirdi. Ayrıca ona kartını vermeliydim bugün. Annemin, bütün temiz kıyafetlerimin valizimde olduğunu hatırlayıp bana yeni bir bluz getirmesi biraz sürdü. Kırmızı valizimi mutfağa getirdiğinde önce ona baktım, sonra gözlerimi kaçırdım. Daha fazla ağlamayı reddediyorum. Bir şekilde o sabah otobüs erken geldi. Temiz bluzumu henüz giymiştim. Okul çantamın ve öğle yemeğimin hazırlanması gerekiyordu. Catherine'in kartını almalıydım ve tuvalete gitmeliydim. Yağmur ve gök gürültüsüne rağmen otobüsün kornası açıkça duyuluyordu. Acı içinde kıvranan bir kaz gibiydi. Babamın ön kapıyı açıp şoföre seslendiğini duydum. Beklemeyin. Gus hazır değil. Sarı saçlı şoför birkaç yıldır bu güzergahtaydı. Bir kez daha kornaya bastı. Sonra devam etti. Gus gerçekten çok iyiydi. Sık sık aileler çocukları evden çıkarana kadar beklerlerdi. Sadece bu sabah toparlanmak için daha çok zamana ihtiyacımız vardı. Melody, bebeğim neden bugün baban ve Penny ile evde kalmıyorsun? Lütfen. Annem beni kaldırıp tuvalete götürdü. Tatsız bir gün. Tekme attım ve tekrar bağırdım. Başımı salladım. Hayır, hayır, hayır. Neden bu kadar önemliydi bilmiyorum ama gitmem gerektiğini biliyordum. Belki de herkesin, takımdakilerin bana ne yaptığını öğrenmesini istiyordum. Gerçekten emin değildim. Sadece okula gitmem gerektiğini biliyordum. Annem içini çekti ve kotumu toparladı. Sandalyeme dönünce işaret ettim. Teşekkürler anne. Sadece omuz silkti ve öğle yemeğimi çantama yerleştirdi. Yağmur hiç durmayacak gibiydi. Bu yüzden annem derin bir nefes aldı ve beni arabaya yerleştirme işlemi başladı. Otobüse bindiğim zaman basitçe rampadan iniyoruz. Araba yolundan otobüsün asansörüne biniyorum ve sandalyem için ayrılmış özel alana geçip kemerimi bağlıyorum. Ama arabaya bindiğimde beni kaldırıp arabaya bindirmek, sandalyem ve eşyalarım ayrı bir iş. Manuel sandalyem bile zorluk yaratıyor ve babamın bir yardımı dokunmuyordu. Kolu hala kolu askıdaydı. Omzunu silkti ve dışarı çıkıp anneme yardım edemediği için üzgün bir ifade takındı. Bence biraz eğleniyordu ve bu annemi daha da üzmüştü. Yağmur ve rüzgar iyice kötüleşmişti. Annem üzerime sandalyemle beraber kocaman bir plastik yağmurluk geçirdi. Bir tane de kendisi giydi. Ama saniyeler içinde kapşonlarımız açıldı ve başlarımız ıslandı. Rüzgar gibi. Rüzgar bizi ısırıp yağmur dört bir yandan saldırırken tekerlekli sandalyemi rampadan indirdik. Bence heyecanlıydı. Sabahın 8'inde gökyüzünü hiç bu kadar karanlık görmemiştim. Gök gürültüsü ve rüzgar. Çok iyi bir filmden bir kare gibiydi. Saçım kısa ve kıvırcık ve ıslanınca sanırım daha da kısalmıştı. Bu iyi bir şeydi. Annem saçının ıslanmasından nefret eder. Saçı tel tel olup cansızlaşır. İtiraf etmeliyim. Annemin ıslak saçlı hali bence dolaba saklanmalı. Arabanın kapısını açtı ama rüzgar kapıyı kapattı. Tekrar açtı ve sandalyemi kapıya yaslayarak bu sefer rüzgarı durdurdu. Tabii bu arada ön koltuk ıslanıyordu. Beni koltuğa oturttu. Kemerimi bağladı ve sandalyemi toplamaya başladı. Neyse ki çoğunluğu plastik, deri ve metaldi. Ama okula gidince biri iyice kurulasa da bütün gün nemli kalacağını biliyordum. Annem sandalyemi de eski konuşma tablomla beraber arabaya yükledi. Bagajı kapatırken hızla çarptı. Yağmur devam ediyordu. Sürücü koltuğuna oturduğunda üstünden su damlıyordu ve berbat durumdaydı. Anahtarı takarken huysuzca "Keşke yatağa geri dönebilsem," dedi. Başım beni öldürüyor. Neden işe gitmeyi kabul ettim ki? Bugün izinli olmam ve seninle Washington'da olmam gerekiyordu. Sesli bir şekilde içini çekti. Cevap olarak biraz tekme attım. Onu daha fazla üzmek istemiyordum. O anda yere baktım. Ve okul çantamı unuttuğumu fark ettim. Catherine'in kartı. Uzandım. Annemin kolunu yakaladım ve ayağımı işaret ettim. Sinirli bir sesle "Ne?" diye sordu. Tekme attım, işaret ettim, homurdandım. Sonra evi işaret ettim. Babam üzerine kalın gri eşofmanlarını giymiş, sırıtarak kapıda dikiliyordu. Kot, okul çantam sağ elindeydi. Penny hala sarı pijamalarıyla onun arkasında duruyordu. Şimdi kafasına sarı bir yağmur şapkası geçirmişti. Elinde dodlu ve annemin kırmızı şemsiyesi vardı. Yıldırım düştü. Gök gürültüsü takip etti. Yağmur devam ediyordu. Annemin direksiyonu sıktığını fark ettim. Annem hırıldama diyebileceğim bir ses çıkardı. Arabanın kapısını açtı. Fırtınanın içine geri girdi. Rampayı çıktı ve babamdan çantayı aldı. Arabaya bindiğinde sırılsıklandı. Babam verandadan son kez bandajlı kolunu salladı ve sonra evin kuruluğuna geri döndü. Ön kapı neredeyse kapanana kadar izledim. O an küçük sarı bir yumağın kırmızı bir şemsiyeyi sürüklediğini gördüm. Sadece bir saniye için ama gördüm. Çığlık attım, tekme attım, kollarımı savurdum. Camlar tamamen buğu ile kapalıydı ve ben şeytan, beni ele geçirmiş gibi davranmaya başlayınca daha fena oldu. Annem aklımı kaçırmışım gibi baktı. "Dur artık, delirdin mi?" diye bağırdı. Ama durmayacaktım, duramazdım. Arabanın camına vurdum. Annemin bluzunu çekiştirdim, kafasına vurdum, yumrukladım ya da en azından denedim. Gök gürültüsü gibi. "Daha fazla dayanamıyorum, Melody!" diye bağırdı. "Böyle davranmadan nefret ediyorum. Kendini kontrol etmeyi öğrenmen gerek. Artık yeter." Anahtarı takıp arabayı çalıştırdı. Çığlık attım, uzandım. Ve anahtarları ondan almaya çalıştım. Elini tırmaladım, bacağıma vurdu. Daha önce bana hiç el kaldırmamıştı, hiç. Yine de bağırmaya, tekme atıp sallanmaya devam ediyordum. Onu anlatmalıydım. Ona Penny'nin dışarıda olduğunu anlatmak zorundaydım. Daha önce kelimeleri hiç bu kadar çok istememiştim. Aklımı kaçıracaktım. "Annem, seni okula götürüyorum. Umarım orada seninle başa çıkabilirler." diye homurdandı. Öfkeyle arabayı çalıştırdı. İçeri dolan hava camların buğusunu kaldırdı. Silecekler son hızda çalışıyordu. Ağladım, kocaman gözyaşları. Bir kez daha annemin kolunu yakaladım. Ama kolunu silkeleyip benden kurtuldu. Sanırım bir kez daha vurabilirdi ama yapmadı. Dudakları gergindi. Dikiz aynasından baktı, arabaya geri vitese taktı. Haykırdım, çığlık attım, bağırdım. Yağmur devam ediyordu, gök gürledi. Kocaman araba yavaşça geri gitmeye başladı. Yumuşak bir pat sesi geldi. Ölü gibi sessizdim. Annem durdu. Başını yavaşça sola çevirdi. Sonra ağır çekimdeymiş gibi sağa döndü. Babamın yüzünde telaş ifadesiyle evden koşarak çıktığını gördü. "Penny!" diye bağırdığını duydum. "Penny nerede?" Annem benim tarafımdaki camı açtı. Yağmur üzerime geliyordu ama umurumda değildi. "Ne demek istiyorsun? Penny seninle." Annemin sesi kısık ama endişeli. Çok çok korkmuş gibiydi. Arabadan indi, yere baktı, uzun bir çığlık attı. Çığlıkları köşede beliren polisin sirenlerinden daha yüksekti. Polisi takip eden itfaiye ve ambulansınkinden de, benim sessiz çığlıklarımdan da, orada arabanın ön koltuğunda. Kemerim bağlı, üzerime yağmur yağarken belki saatlerce oturdum, korkudan ölüyordum. 31. Bölüm. Hava ağır ve nemli. Tıpkı çığlıklar, ağlamalar ve sirenlerin ardından gelen sessizlik gibi. Yağmur yavaşladı, çiseliyor. Annem ve babam ambulansla gittikten sonra bayan bey beni arabadan çıkarıp sandalyeme oturttu. Ipıslak ve kirlenmiş dolu da tepsime koydu. Titrek bir sesle "Bunu arabanın altında buldum." dedi. Dokundum ve gözyaşlarına boğuldum. Beni eve götürürken Dodul'u temizleyeceğiz ve Penny'nin eve gelmesini bekleyeceğiz. "Duydun mu?" dedi. Beni mi? Yoksa kendisini mi buna ikna etmeye çalışıyordu bilmiyorum. Başım dönüyor ve midem bulanıyordu. Titremem geçmişti. Kıyafetlerimi değiştirip kuru bir şeyler giydirdikten sonra radyodan kulağa hoş gelen bir kanal açtı ve sesini kıstı. Gördüğüm tek renk griydi. Bayan B. arkamda duruyordu. Omzumu okşadı. Aç mısın diye sordu. Hayır anlamında başımı salladım. İkimiz de biraz daha rahatlayana kadar omuzlarımı ve sırtımı ovdu. Yan tarafa geçip Meditalker'ı ve köpeği alacağım dedi. Başka bir şey istiyor musun? Başımı salladım ve dumanlı gri rengi izlemeye devam ettim. Geri geldiğinde Butterscotch'u gergin gözüküyordu. Bir şey ararcasına etrafı yoklayıp koklamaya devam etti. Bayan V sanırım Penny'i arıyor dedi. Köpekler hisseder. Elvira'yı sandalyeme bağlayıp açtı. Ama ikimizin de diyecek bir şeyi yoktu. Sonunda senin bir suçun yok biliyorsun dedi. Hırsla başımı salladım. Bayan V beni rahatlatmak için söylüyordu. Ciddiyim Melody. Bu senin suçun değil. Evet benim suçum diye yanıtladım. Makinenin sesini açmıştım. Bayan V kalkıp onu görebileceğim bir yere geldi ve yüzlerimiz arasında birkaç santim bırakacak şekilde bana doğru eğildi. Anneni uyarmak için elinden geleni yaptın. Kendine gurur duymalısın. Gurur değil, yeterli değil yazdım. Bazen böyle kontrol edemediğimiz şeyler oluyor Melody. Sen her şeyi doğru yaptın. Suçluluktan ölüyordum. Penny'ye kızmıştım. Yazdım. Her zamankinden daha yavaştım. Penny onu sevdiğini biliyor dedi. Yanaklarımdan gözyaşları süzüldü. Annemi beni okula götürmesi için zorladım. Ne olmuş? Dün olanlardan sonra okula gitmekte ısrar etmen ne kadar güçlü biri olduğunu gösterir. Herkesten daha iyi biri olduğunu. Bu yüzden seninle gurur duyuyorum. Duyma. Eminim Penny iyi olacak dedi. Ama sesinin tonu aksini söylüyordu. İlk defa Bayan Bey'in sesinde tereddüt vardı. Ölecek mi? Bilmem gerekiyordu. Ambulansa bindiklerinde yaşıyor ve nefes alıyordu. O yüzden ben buna inanacağım. Yürümeye henüz başlamış çocuklar çok esnek olur biliyor musun? Bir şeyi daha bilmem gerekiyordu. Peki beyni? Ona bir şey oldu mu diye sordum. Beyin travması olabileceğini izlediğim bir sürü televizyon programından biliyordum. Sınıf arkadaşım Jill de geçirdiği trafik kazasından sonra travma geçirmişti. Penny'yi öyle görmeye dayanamazdım. Bayan Bey düşünceli ve dürüst bir şekilde cevap verdi. Sanırım bu mümkün ama olmaması için dua ediyorum. İki engelli çocuk yazdım. Fikriyle bile nutkum tutuldu. Böyle bir şey olmayacak Melody. Ama Bayan Bey'in sesi dalgalandı, duydum. Bir an için durdum. Sonra yazdım. Benim başıma gelmeliydi. Ne demek istiyorsun? Beni kimse özlemezdi. Şimdi böyle aptalca konuşmayı bırakıyorsun. Sana bir şey olsa benim tüm dünyam yıkılır. Ailenin de. Ona inandığımdan emin değilim. Başımı eğdim. Gerçekten mi? Yazdım. Mezuniyetinde mor giymeyi planlıyordum. Çok uzak ve çok zor. Bilgi yarışması takımına girmen gibi mi? Beni bıraktılar ve kaybettiler. Kocaman pencereden dışarıdaki manzaraya baktım ve ıslak dalların dansını izledim. Nasıl anlatabilirdim? Konuşma cihazına baktım ve yavaşça yazdım. Diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. Yani acımasız, sahte ve düşüncesiz olmak mı istiyorsun? Kızgın yüzüne baktım ve gözlerimi kaçırdım. Hayır, normal. Normal berbat bir şey diye haykırdı. İnsanlar seni Melody olduğun için seviyor. Yaptıkların ve yapamadıkların için değil. Bize biraz inansan. Düne dönmek istiyorum yazdım. Dün kalbin kırıldı. Çünkü seni geride bıraktılar hatırlıyorsun değil mi? Böyle olacağına öyle olsun daha iyi. Biliyorum ah Melody biliyorum. Korkuyorum. Ben de. Sessiz odada düşüncelerimiz yankılandı. Bir Japon balığı vardı. Fanusundan dışarı atlamıştı. Yazdım. Annenin bahsettiğini hatırlıyorum. Onu kurtarmaya çalışmıştım ama yapamadım. Sonra telefon çaldı ve ikimiz de irkildik. Sandalyemde sıçradım. Bayan V telefonu açtı. Evet dedi. Gerilmiş dinliyordum. Ay hayır dedi. Kalbim yerinden çıktı. Bayan ve uzun süre dinledi. Sonunda "Oh, evet," dedi. Sonra gözyaşları içinde telefonu kapattı. "Penny öldü mü?" diye yazdım. Dünya durmuştu. Bayan Bey gözlerini sildi, bana baktı ve derin bir nefes aldı. "Birkaç yarası varmış ve bacağı kötü kırılmış ama ameliyatı atlatmış, yaşayacak." Bir kez daha ağladı. "Normal her zaman berbat değilmiş." 32. bölüm. Bugün pazartesi. O yüzden bugün okula dönmek zorundayım. Hava soğudu. Güneş sanki donmuş altın bir mücevher gibi parlıyor. Yine de her şey değişik geliyor ama iyi değil. Annem hafta sonunu hastanede Penny'nin yanında odasındaki koltuğun üzerinde uyuyarak geçirdi. Onu şeyden beri, her şey değiştiğinden beri görmedim. Annem bana kızgın mı? Merak ediyorum. Bayan Bey gelip giyinmeme ve yemek yememe yardım ediyor. Butterscotch bile Penny'yi özlemiş gibi. Başını kucağımda koyuyor ve yalnız gözlerle bana bakıyor. Ona yardım edemiyorum. Babam dağıldı. Elini ne alırsa düşürüyor. Çatal, anahtarlar. Konuşmaya başlayıp ne söyleyeceğini unutuyor. Tıraş olmuyor. Bayan Bey sonunda gidip kendine bir çekidüzen ver çak dedi. Sıcak bir duş ve bir bardak soğuk portakal suyu sana iyi gelecek. Sabah Penny'yi görmeye gittiğinde onu korkutmak istemezsin değil mi? Babam of haklısın dedi. Sen Melody'ye bakıyorsun değil mi? Ben otobüse bindiririm. Şimdi kıpırda. Merdivenlerden yukarı banyoya çıktı. Penny daha iyi mi yazdım? Evet, evet. Bu sabah annenle konuştuğumda serumunu çoktan çıkardıklarını söyledi. Penny elma püresi yiyor ve alçasından şikayet edip onun için temizleyip hazırladığım doodle'ı soruyordu. Penny iyi olacak Melody. Çok iyi olacak. Derin bir nefes aldım. Bayan ve bir kaşık daha yumurta verdi. Ama endişeden midem bulanıyordu. Bacağı diye sordum. Bacağı alçıda, biraz büyük ve hantal. Bu onu kızdıracak ama doktorlar biraz daha gücünü topladığında alçı ile bile yürüyebileceğini söylemiş. Bayan Bey'in bana karşı açık olmasına memnundum. Tekerlekli sandalye. Bebek için küçük bir tekerlekli sandalyeden daha kötü bir şey düşünemiyordum. Hayır, mümkün olduğu kadar hareket etmesini istiyorlar. Rahat bir nefes aldım. Başı diye sordum. Bayan Bey anladı. Beyin hasarı yok Melody, hiç. Yavaşça nefesimi verdim. Emin misin diye sordum. Kesinlikle. Dün gece kendim gördüm. Düşünce başını çarpmış. Ama araba bacağını ezmiş. Başına değmemiş bile. Okul otobüsü korna çaldı ve Bayan Bey beni otobüse götürdü. Çantamı kontrol etti. Ayak bağlarımı ayarladı ve sıkıca sarıldı. Hazır mısın Melody? Bilgi yarışması takımıyla yüzleşmeye hazır mısın? Başımla onayladım. Bu olanlardan sonra bir grup kendini beğenmiş 5. sınıf öğrencisiyle yüzleşmek daha kolay olacaktı. Gus otobüsün asansörünü indirirken endişeyle bana baktı. Küçük kardeşin nasıl diye sordu. Bu çok korkunç. İyi olacak yazdım. Teşekkürler. Sonra haberlerin çabuk yayıldığını fark ettim. Muhtemelen okuldakiler de biliyordu. Gus beni asansöre yerleştirip yukarı çıkartmak için tekrar düğmeye bastı. Bayan V'ye el salladım. Okula gidişimiz tuhaf şekilde çok sessizdi. Özel otobüse binen öğrencilerin her zamanki bağırış çağrışından eser yoktu. Okula vardığımızda hava serindi ve bu yüzden görevliler bizi direkt H5'e götürdüler. Yerleşirken oradaki arkadaşlarıma farklı bir gözle baktım. Freddy, Ay'a gitmek isteyen, Ashley, moda ikonumuz, Willy, beyzbol uzmanı, Maria, hiç düşmanı yok, Gloria, müzik aşığı, Carl, yerli gurmemiz, Jill, bir zamanlar Penny gibi olan. Hiçbiri nasıl kötü olunur bilmiyordu. Ve ben, Elvira adındaki bilgisayarıyla H5 sınıfından kaçmaya çalışan hayalperest. Artık nereye ait olduğumu bilmiyordum. O sırada sevimli ve şık kıyafetiyle Catherine içeri girdi. Kahve tonlarında pantolon, siyah kazak ve yelek. Güzel kıyafet dedim. Teşekkürler, hepsini ben yaptım. Senin için bir şeyim var, çantamı işaret ettim. Çantama uzandı, içine karıştırdı ve neredeyse bir trajediye sebep olan bu kartı buldu. Okuduktan sonra gözyaşlarıyla gözlerini kırpıştırdı. Hayır Melody, ben sana teşekkür ederim. Uzanıp sarıldı. Sonra ciddileşip Bayan Balansi'ye arayıp kardeşine olanları anlattı. Şimdi nasıl? Daha iyi yazdım. Catherine, biliyorsun. Muhtemelen onun hayatını kurtardın dedi. Ne? Cidden. Çığlık atıp bağırman anneni yavaşlatmış. Eteklerin tutuşmuş gibi davranman ona zaman tanımış. Annemi durduramadım. Yazdım. En doğru şeyi yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Özellikle havaalanında. Yaşadıklarından sonra. Bu konuda konuşmak ister misin? Hayır, yazdım ve uzağa baktım. Maria yanıma gelip bana sarıldı. Sen çok iyi yaptın. Meli, Beli dedi. Gerçekten iyi. Bilgi yarışması takımı hakkında mı yoksa başka bir şey hakkında mı konuşuyordu emin değildim. Ama gözlerim yaşarmış ve burnum akmaya başlamıştı. Nasıl iyi hissettirdiğini anlatabilecek şekilde ona geri sarılmayı isterdim. Ama sadece teşekkürler yazdım. Hiçbir zaman Freddy'nin dış dünyada olup bitenin ne kadar farkında olduğundan emin olamadım. O yüzden yanıma gelip Meli uçakla vınladın mı diye sorunca şaşırdım. Heyecanlı hatta gıpta eden gözlerle bakıyordu. Hayır Freddy yazdım. Uçak yok, vın yok. Yüzü üzüntüyle buruştu ve yanımdan ayrıldı. Bayan Shannon gelip yanımda durdu. Şu geçen birkaç günde olanlar yüzünden başım patlayacak gibi olmalı. Bum yazdım ama gülecek halim yoktu. Öğle yemeğinde konuşalım tamam mı Melody? Tamam. Kaynaşma dersine gidecek misin diye sordu. Evet dedim. Bütün hafta sonu bunu düşünmüştüm. Penny'yi düşünmediğim zamanlarda. Saklanmamaya karar vermiştim. Seninle gerçekten gurur duyduğumu bilmelisin. Eliyle her şey yolunda işareti yaptı ve sabah rutinimize geri döndük. Anlaşılan bugün Miss Garden yok. O yüzden ilk kaynaşma dersi olarak Bay Dominkin'e gireceğim. Catherine gitmek istediğinden emin misin diye sordu. Cevaplamak yerine sandalyemi Bay Dean'in kapısına doğru sürdüm. İçeri girerken Catherine'in eli omzumdaydı. Küçük pirinç renkli bir kupa Bay Dean'in masasında duruyordu. Sınıf normalden daha sessizdi. Bay Dumink boğazını temizledi. Ağırlığını bir ayağından ötekine geçirdi. Parmaklarını soluk beyaz gömleğinin yakasında gezdirdi. Eski epey giyinmiş kahverengi takımına geri dönmüştü. Ve eski ayakkabılarına. Sonunda merhaba Melody dedi. Sesinde sahte bir neşe vardı. Cevap vermedim. O kadar çok kıpırdıyordu ki tuvalete gitmesi gerekiyormuş gibi duruyordu. Sadece izledim. Bende bir hareket yoktu. Garip bir ses yoktu. Şaşırtıcı derecede sakindim. Rose'a baktım. Ama o başka bir yöne bakıyordu. Kimse ne diyeceğini bilmiyordu. Sonunda sessizliği ben bozdum. Makinemin sesini açıp yazdım. Neden beni bıraktınız? Bir beşinci sınıfın tamamen sessiz olduğunu kanıtlayabilmek için biri gelip bizi kameraya almalıydı. Çıt çıkmıyordu. Yüzler diğer yüzlere baktı. Herkes konuşma hakkını ötekine veriyordu. Nihayet Rose kalktı. Direkt bana bakıp seni bırakmayı planlamadık Melody. Gerçekten dedi. Ölü gözlerle ona baktım ve bekledim. Tepki vermedim. Sadece bekledim. Devam etti. Sabah erkenden birlikte kahvaltıya gittik. Araya girdim. Kimse bana bundan bahsetmedi. Neden? Hiçbiri cevap vermedi. Sessizlikleri söyleyemediklerini anlatıyordu. Ben yokken daha iyiydi. Hızlı hızlı gözlerimi kırpıştırdım. Clary sonunda kekeleyerek bizi yavaşlatacağını düşündük. Beslenmen gerekiyor filan. O kadar sessizdi ki kalp atışlarımı duyduğuma yemin edebilirdim. Sen kustun. Kimse seni bırakmadı. Rodney'nin of fena diye fısıldadığını duydum. Claire sırasına bakıyordu. Benim yerimi kim aldı? Claire yavaşça elini kaldırdı ama bana bakmayacaktı. Rose tarih kitabından bir yere sıyırırken kahvaltıyı hızlıca bitirdik. Çünkü hepimiz çok heyecanlıydık. Bu yüzden havaalanına erken gittik. Connor ayağa kalktı. Rahatsız gözüküyordu. Böylece havaalanına varınca öğlen uçuşunun iptal edildiğini ve acele edersek daha erken olan uçuşa yetişebileceğimizi söylediler. Sonra Molly konuştu. Eşyalarımızı hızlıca kontrol edip erken uçuşa yetişmek için aceleyle, yani yıldızlar gibi koştuk. Bay Dumming bile kapıya gittik. "Ben kimsenin aklına gelmedim mi?" diye sordum. Tekrar sessizlik. Sonunda Elena, "Ben düşündüm. Uçağa ilk binen bendim. Uçuş kartımı görevliye verir vermez Bay Dumming'e senin olmadığını hatırlattım." Bay Dumming yine ağız değiştirdi. "O kadar meşguldüm ki öğrencileri saymaya çalışıyor, oturma düzenini ayarlıyor ve herkesin eşyalarıyla uğraşıyordum. O yüzden çocuklardan seni aramalarını istedim. Bildiğim kadarıyla en azından Rosa numaram vardı." Bütün gözler Rosa çevrildi. Yere bakıyordu. Sonra bana baktı. Yanağına bir damla süzüldü. "Zamanında yetişemezdin. Ben seni aramak için telefonu aldım, açtım ve takımdakilere baktım." Durdu. Onları orada dikilmiş. Günaydın Amerika'ya koca kupayla çıkmayı hayal ederken hayal edebiliyordum. "Tabii, bir de benle." Rose fısıldayarak devam etti. Birbirimize baktık. Herkes küçük bir baş hareketi yaptı. "Hayır." "Hepsi mi?" titredim. Rose burnunu çekip tekrar fısıldadı. "O yüzden telefonu kapattım ve uçağa bindik. Ben hiç aramadım." Sessizlik nasıl bu kadar gürültülü olabilirdi? Bay Dumming yavaşça, "Çok üzgünüm Melody, çok üzgünüm," dedi. Rose gözyaşlarını boğuldu ve başını sıraya yasladı. Molly, "Yarışmadan hemen önce," diye başladı. "Washington Post'tan bir muhabir takımla röportaj yapmaya geldi. Ama senin olmadığını görünce gitti. Connor kalkıp dokuzunculuk kupasını aldı ve bana getirdi. Dudaklarını yaladı ve kekeleyerek, takım bunu sana vermek istiyor Melody. Telafi etmek için kupayı tepsime bıraktı. Kupa küçüktü. Metal gibi görünmesi için boyanmıştı. İsim kısmında okulun adı bile yanlış yazıyordu. Küçük ve çirkin kupaya baktım ve gülmeye başladım. Sonra daha çok güldüm ve en sonunu gülmekten katıldım. Kolum kupaya çarptı. Kaza mıydı, değil miydi bilmiyorum. Kupa yere düştü ve birkaç parçaya ayrıldı. Sınıf şaşkınlıkla bana bakıyordu. Onlara kızmadığımı anlayınca onlar da hafif hafif gülmeye başladılar. Rose bile burnunu çekip gülümsedi. "İstemiyorum," yazdım. Sonra makinemin sesini olabildiğince açıp ekledim. "Bunu siz hak ettiniz." Gülmeye devam ederek sandalyemi yavaşça döndürdüm ve sınıftan çıktım. 33. bölüm. 5. sınıf muhtemelen birçok çocuk için zorlu geçer. Ödevler. Yeterince havalı olduğundan asla emin olamama, kıyafetler, aileler, hem oyuncaklarla oynamak isteyip hem de bir an önce büyümeyi dilemek, koltuk altı kokusu. Sanırım ben bunların hepsini yaşadım ve ek olarak milyonlarca başka şeyle uğraştım. İnsanlara ne istediğimi anlatmak, görünüşüm için endişelenmek, uyum sağlamak. Acaba bir erkek beni beğenecek mi? Belki de diğerlerinden o kadar farklı değilim. Sanki biri bana bir yapboz verdi ve üzerinde büyük resmin olduğu kutu bende değil. Bu yüzden bittiğinde resmin neye benzeyeceğini bilemiyorum. Tüm parçalar bende mi? Ondan da emin değilim. Bu sanırım pek iyi bir kıyaslama değil. Çünkü istesem de yapboz yapamam. Yine de genellikle okuldaki soruların cevaplarını biliyorum. Birçok şey beni hala şaşırtıyor. Penny, şişlikler, morluklar, alçı ve yeni bir kırmızı şapka ile hastaneden döndü. Doodle tekrar kollarında. Onu şımartıyorlar. Benim için sorun yok. Butterscotch da Penny'e yaralı bir köpek yavrusuymuş gibi davranıyor. En sevdiği oyuncakları hediye gibi onun odasına taşıyor. Bugün Miss Garden'ın projesini yapıyorum. Bayan ve Elvira'yı bilgisayara bağladı. iPod'undan klasik müzik yavaşça yükseliyor. Açık mor duyuyorum. Bu biraz zaman alacak. Aklımın içinde öyle çok şey var ki söyleyecek çok şeyim ama yazacak tek bir parmağım var. Sanırım en başından başlayacağım. Kelimeler. Etrafım binlerce kelimeyle çevrili. Belki de milyonlarca. Katedral, mayonez, nar, Mississippi, Napolitan, su aygırı, ipeksi, korkunç, yanar döner, gıdıklanma, hapşırık, dilek, endişe. Kelimeler kar taneleri gibi etrafımda uçuşuyor. Her biri narin ve eşsiz. Yere düşmeden avucumda eriyip gidiyor. İçimde derinlerde kocaman bir yığın halinde birikiyorlar. Birbirine geçmiş düşüncelerden, cümle ve deyimlerden dağlar, zekice ifadeler, espriler, aşk şarkıları. Çok küçükken, belki henüz birkaç aylıkken kelimeleri bana ikram edilen tatlı bir içeceğe benzetir ve limonata gibi içerdim. Sanki tatlarını alırdım, karma karışık düşüncelerime ve duygularıma anlam kazandırırlardı. Annemle babam beni hep konuşmalarıyla sarıp sarmalardı. Sohbetler ve gevezelikler, kelimeler ve sesler. Babam bana şarkılar söyler. Annem güç veren kelimeler fısıldardı kulağıma. Bana veya benim hakkımda söyledikleri her kelimeyi öğrendim, sakladım ve hiç unutmadım hiçbirini. Düşünce ve kelimelerin karmaşık işleyişini nasıl çözdüm bilmiyorum. Ama bu kendiliğinden ve hızlıca oldu. 2 yaşına geldiğimde tüm anılarımda kelimeler. Tüm kelimelerimin de bir anlamı vardı ama sadece zihnimin içinde. Şimdiye kadar tek kelime konuşmadım. Neredeyse 11 yaşındayım. İçimdeki müzik burada bitti. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler.